Ayrım 37.
Sayfa 356. Almanya dışında Leibniz felsefesi az etki yapmıştı. Leibniz'in çağdaşı Locke, İngiliz felsefesine egemendi. Fransa'da Descartes, İngiliz empirizminin modaya uyduran Voltaire eliyle tahttan indirilene değin saltanat sürmüştü. Bununla birlikte büyük adamdır Leibniz. Onun büyüklüğünü şimdi eski zamanlardan çok daha belirgin matematik alanındaki üstünlüğünden ayrı sonsuz küçükler hesabının bulucusu ve matematik mantığının öncüsüydü. Matematik mantığının önemini kimsenin anlamadığı sıralar o anlamıştı. Leibniz felsefi varsayımları fantastik olmasına karşın çok açık ve kesin anlatımıyla dikkat çekiyor. Monatlar dışa kapalı biçimde anlaşılmamaları durumunda algı sürecinin olanaklı yollarını açıklaması yönünden işe yarar. Kendi payıma monatlar öğretisinde iyi olanın iki tür uzayı göstermesi olduğunu sanıyorum. Biri her monatı algıladığı öznel, öbürü ise monatların göründüğü noktaların toplamından ibaret nesnel uzay. Sanırım bu görüş algının fizikle olan ilgisini belirleme konusunda hala yararlı. 12. konu. Felsefi liberallik. Siyaset ve felsefede liberalliğin gelişmesi çok genel ve çok önemli bir sorunun tartışılmasına gereç hazırlamıştır. Soru şudur. Siyasal ve toplumsal koşulların ileri gelen ve özgün düşünürler üzerine etkisi ne olmuştur? Ya da bu kişilerin sonraki siyasal ve toplumsal gelişmeler üzerindeki etkisi nedir? Yaygın iki karşıt yanlıştan sakınmak gerekir. Gündelik işlerden çok kitaplarla uğraşanlar, filozofların etkisini olduğundan fazla göstermeye çalışır. Şu ya da bu öğretiden esinlendiğini ileri süren siyasal bir grup gördüler mi, o grubun eylemlerinin şu ya da bu öğretiye yüklenebileceğini düşünürler. Oysa bir filozof sadece herhangi bir durumda nasıl bir grubun biçimleneceği konusunda öğütlerde bulunduğu için benimsenir çok kez. Yazarlar son zamanlara değin kendilerinden önce geçenlerin etkilerini aynı yolda büyütmüşlerdir. Fakat eskiye tepki gösterirken yeni bir yanlış doğmuştur. Bu yeni yanlış, kuramcıları kendi koşullarının edilgen pasif ürünü gibi görmek ve onların olayların akışına herhangi bir etkide bulunduğunu kolay kolay kabul etmemekten doğar. Bu görüşe göre düşünceler, materyal ve teknik nedenlerin yarattığı derin akıntılar üzerindeki köpüklerdir. Doğruluk nerede? Kendi payıma doğruluğun bu iki uç arasında bulunduğunu düşünüyorum. Başka yerde olduğu gibi düşüncelerle pratik yaşam arasında karşılık bir etki vardır. Hangisinin neden, hangisinin sonuç olduğunu sormak, yumurta ve tavuk örneğindeki gibi boşunadır. Bu soyut sorunun tartışmasıyla zaman yetirmeyecek, genel sorunun önemli bir durumunu tarihsel olarak gözden geçireceğim. Liberalliğin ve onun dallarının 17. yüzyılın sonundan günümüze değin uzanımına değinmek istiyorum. Liberalliğin başlangıcı. İlk liberalizm İngiltere ve Hollanda'nın ürünüydü ve iyi belirlenmiş öz çizgilere sahipti. Dinsel hoşgörüden yanaydı, protestandı. Fanatik değil, ılımlı protestan. Din savaşlarını aptallık olarak görüyor, ticaret ve endüstriye değer veriyor, monarşi ve aristokrasiden çok yükselen orta sınıftan yana çıkıyordu. Mülkiyet haklarına geniş bir saygı duymaktaydı. Bu saygı, mülkiyet sahibinin kişisel emeğiyle sağlanmışsa daha da artıyordu. Liberalizm döneminde kalıt, miras ilkesi reddedilmemişse bile alanı eskisine bakıldığında çok daralmıştır. Özellikle kralların tanrısal hakları, toplulukların hiç değilse başlangıçta kendi yöneticilerini seçme hakkına sahip olduğu yolundaki görüş lehine değiştirilmişti. İlk liberalizmin eğilimi içkin olarak mülkiyet haklarıyla karışık demokrasiye doğruydu. Başlangıçta bütünüyle açık olmayan bir inanç vardı. Tüm insanlar eşit doğmuşlardı ve sonraki eşitsizlikler çevrenin ürünüydü. Doğuştan gelme özelliklere karşıt olarak eğitimin özellikleri üzerinde vurguyla durulmasına yol açtı bu. Hükümetlere karşı bir eğilim göze çarpmaktaydı. hükümetler hemen her yerde tüccar gereksinimlerini pek seyrek anlayan ve o gereksinimleri pek seyrek gözeten krallar ya da aristokrasinin elindeydi. Ancak bu eğilim tüccar sınıfına karşı duyulacak zorunlu anlayış ve saygının çok geçmeden kazanılacağı umuduyla frenlenmekteydi. İlk liberallik iyimserdi, enerjikti ve felsefiydi. Büyük güçlüğe uğramaksızın zafer kazanması, kazanacağı zaferle birlikte insanlığa pek çok yarar sağlaması olası görünen ve gittikçe büyüyen güçleri simgeliyordu. Orta Çağ kuramları kilisenin ve kralın güçlerini, eziyeti yasaya uydurmak ve bilimin gelişmesini engellemek yolunda kullanıldığı için Orta Çağ'dan gelen her şeye karşı çıkmıştı liberalizm. Aynı şekilde Calvincilerin ve Anabaptistlerin modern fanatikliğine de karşıydı. Doğu Hindistan şirketi ve İngiliz bankasının kurulması, çekim kuramı ve kan dolaşımının bulunması türünden ticaret ve bilim girişimlerini teşvik edecek enerjiyi serbest bırakmak için tanrı bilimsel ve siyasal çatışmaya son verilmek isteniyordu. Geri kafalılık, Batı dünyası boyunca yerini aydınlanmaya bırakıyor, İspanya korkusu sona eriyordu. Bütün sınıfların refahı artıyor ve büyük umutlar en ciddi yargılarla sağlanır görünüyordu. Napolyon'a ve Kutsal İttifak'a varmış Fransız devrimini doğuran bu umutları gölgeleyecek hiçbir şey çıkmadı ortaya bir yüzyıl. İkinci kanat. Bu olaylardan sonra liberalizm 19. yüzyılın yenilenmiş iyimserliği olanaklı olmadan önce ikinci kanadını elde etmek durumundaydı. Herhangi bir ayrıntıya girmeden 17. yüzyıldan 19. yüzyıla değin görülen liberal devinilerin genel örneğini gözden geçirmek yararlı olacak. Başlangıçta basittir bu örnek, gittikçe karmaşıklaşır. Eylemin ayırıcı karakteri geniş anlamda bireycilikti. Ancak daha yakından tanımlanana değin kapalı bir terimdir. Yunanistan'da filozoflar Aristoteles'e değin, Aristoteles dahi benim ereklemek istediğim anlamda bireyci değillerdi. İnsanın aslında toplumun üyesi olduğunu düşünmüşlerdi onlar. Söz gelimi Platon'un cumhuriyeti iyi bir bireyi değil, iyi bir topluluğu tanımlamaya çalışıyordu. Büyük Aleksandros'tan bu yana siyasal özgürlüğün yitimiyle bireycilik gelişmiş ve köpeksilerle, kinikeciler, sundurmacılar, stoacılar yönünden temsil edilmişti. Sundurmacı felsefeye göre kişi hangi toplumsal koşullarda olursa olsun iyi bir yaşam sürebilirdi. Özellikle devlet denetimini geçirmeden önceki Hristiyanlığın da görüşüydü bu. Fakat orta çağlarda mistikler Hristiyan ahlakındaki özgün bireyce eğilimleri saklı tuttukları halde filozofların çoğunluğu dahil küçümsenmeyecek insanın yaşam görüşü, dogma, yasa ve alışkanlığın sağlam bir senteziyle Katolik Kilisesi'nin egemenliği altına girmişti. Sonuçta kuramsal inanç ve pratik ahlak toplumsal bir kurumun kanadına alınmıştı. Doğru olan, iyi olan neyse onun tek başına düşünceyle değil, konsüllerin kolektif bilgileriyle bilinmesi gerekiyordu. Bireycilik. Bu sistemdeki ilk önemli kopma, genel konsüllerin de yanılabileceğini ileri süren protestanlıkla ortaya çıktı. Doğruluğu belirlemek böylece toplumsal olmaktan çıkıp bireysel bir girişim durumuna geldi. Değişik bireyler değişik vargılara ulaştığından sonuç uyuşmazlıktı ve kuramsal kararlar artık Piskoposlar Meclisi'nde değil savaş alanlarında arandı. Hiçbir taraf rakibinin kökünü kazıyamadığından zekasal ve ahlaksal bireyciliği düzenli bir toplumsal yaşantıyla uzlaştırma yönteminin bulunması gerektiği anlaşıldı. İlk liberalizmin çözümlenmeye çalışıldığı belli başlı sorunlardan biri buydu. Bu arada felsefeye bireycilik girdi. Descartes'in "Düşünüyorum, o halde varım" biçimindeki tek kesin düşüncesi her birey için ayrı olan bir bilgi temeli ortaya döktü. Çünkü herkes için çıkış noktası başka birinin ya da topluluğun değil, kendinin varlığıydı. Descartes'in açık seçik düşüncelerin güvenilirliği üzerinde durması da aynı amaçlıydı. Çünkü biz düşüncelerimizin açık seçik olup olmadığını anlayabilmek için içe bakışa yöneliriz. Descartes'ten beri felsefe yazılarından çoğu zeka yönünden bireysel olan böyle bir tutum içindedir az çok. Yine de bu genel tutumun uygulamada çok ayrı sonuçlara yol açan değişik biçimleri vardır. Tipik bilimsel bulucunun, kâşifin görüşü belki bireyciliği az miktarda içinde barındıran bu görüştür. Bir bulucu yeni bir kurama vardığında kendisine yerinde göründüğü için kabul etmiştir onu. Otorite önünde baş eğmez. Baş eğerse kendinden önce geçmiş olanların kuramlarını kabul etmeyi sürdürecektir. Genellikle kabul edilmiş doğruluk yasalarına başvuran buluş sahibi insanları kendi otoritesiyle değil kanıtlarıyla ikna etmeye çalışır. Birey-toplum çatışması. Bilimde birey-toplum arasındaki çatışma özce geçicidir. Geniş ölçüde dendik de bilim adamlarının tümü aynı zeka ölçütlerini kabul eder ve böylece görüşme ve araştırma sonuçta genel olarak anlaşmaya yol açar. Bireycilik ögesinin bilimsel yöntemde hemen göze çarpar türden değilse de esaslı bir öge olduğunu gösteren bu gelişme yine de modern çağda ortaya çıkmıştır. Galileo zamanında Aristoteles'in ve kilisenin otoritesi hala duyuların tanıklığı ölçüsünde, en azından duyuların tanıklığı ölçüsünde ikna ediciydi. İlk liberallik zeka konularında ve ekonomide bireyciydi. Fakat heyecan ve ahlak yönünden kişinin hak ve iddiaları üzerinde direnici değildi. 18. yüzyıl İngiltere'sinin empiriğini, Amerikan Anayasası'nın kurucularını, Fransız ansiklopedicilerini egemenliği altında tutmuştu. Fransız devrimi sırasında Jironlular dahil ılımlı gruplarca temsil edilen liberalizm, bu grupların ortadan kaldırılmasıyla bir yüzyıl Fransız politikasında görünmez oldu. İngiltere'de Napolyon savaşlarından sonra Benthamcılarla Manchester okulunun doğuşuyla birlikte yeniden etkinlik kazandı. Liberallik, feodallikle ve devlet kilisesiyle engellenmediği Amerika'da en büyük başarısını göstermiş, 1776 yılından günümüze ve herhalde 1933'e değin egemenliğini sürdürmüştür. Yavaş yavaş liberallik karşı tezine dönüşen yeni bir devini Rousseau'yla başlar ve romantik deviniyle ulusallık, milliyetçilik ilkesinden güç alır. Bu devini de bireycilik zeka alanından tutkular alanına uzanmış ve bireyciliğin anarşik yanları açığa konmuştu. Carlyle ve Nietzsche yönünden geliştirilen ilk endüstrileşmeden hoşnutsuzluk, onun doğurduğu çirkinlikten nefret, endüstrinin zalimliğinden tiksinme türünden ögelerin yer aldığı kahramanlık kültü bu felsefenin tipik özelliğidir. Orta çağları modern dünyanın yarattığı tepki karşısında idealleştirme eğilimi vardı. Ortadan kalkmakta olan kilise ayrıcalıklarının büsbütün ortadan kalkması isteğiyle aristokrasinin ve endüstri patronlarının zalimliğine karşı işçilerin savunulması birleştirilmişti. Ulusçuluk adına baş kaldırma hakkı ve özgürlük uğruna savaşmanın görkemi hararetle savunuluyordu. Byron bu devirinin şairi, Fichte, Carlyle ve Nietzsche ise filozoflarıydı. Kur'an ve eylem. Fakat tümümüz yiğit önderler olamayacağımızdan, birey olarak sözümüzü dinletemeyeceğimizden kahramanlık felsefesi kabul edildiğinde anarşizmin öbür biçimlerince kaçınılmaz olarak en başarılı kahramanın despotça yönetimine varır. Tiranlık kuruldu mu, en başarılı kahraman kendisini erke, iktidarı yükselten kişisel hak ve iddia ahlakına başvurarak başkalarının sesini kesecektir. Bu yaşantı kuramı uygulamada kabul edildiğinde başka bir durum çıkar ortaya. Şiddetle baskı altında tutulduğu diktatöryel devlet karşısında kendini hayırlar, reddeder birey. Daha öte liberalliğin başlangıcı olan başka bir felsefe de vardır, Marksçılık. Marx'tan sonra söz edeceğim için onun şimdilik usta, akılda tutulmasını yeterli sayıyorum. Liberal felsefenin ilk kuşatıcı anlatımı modern filozofların en derini değilse bile en etkini, nüfuzlusu olan Locke'da bulunabilir. İngiltere'de Locke'un düşünceleri belli bir zeka düzeyine hitap ediyordu daha çok. Onların etkisini kuramsal felsefe dışında izlemek olanaklı değildir. Öte yandan Fransa'da iş başındaki rejime ve kuramda geçerli Descartçılığa karşı durmaya götüren olayların akışını büyük ölçüde etkileyen aynı düşüncelerdi. şöyle bir genel ilke örnektir yazdıklarımıza. Politik ve ekonomik yönden gelişmiş bir ülkede, ilerlemiş ve doğduğu yerde yaygın bir düşüncenin açıklanması, sistemli duruma getirilmesinden başka bir şey olmayan felsefe, başka bir yerde devrimci bir çabanın ve sonunda da bizzat devrimin kaynağı kesilebilir. Gelişmiş ülkelerin tanınma siyasetlerini düzenleyen ilkelerin az gelişmiş ülkelerde bilinmesi kuramcılar aracılığıyla olmuştur. Gelişmiş ülkelerde kuram esini veren uygulamadır. Öbür ülkelerde ise kuram uygulamaya esin verir. Bu ayrım, aktarma düşüncelerinin doğdukları ülkelerde neden kendi ülkelerinde olduğundan daha az başarı kazanabildiklerini anlatan nedenlerden biridir. Locke felsefesini ele almadan onun 17. yüzyıl İngiltere'sinde kanılarını biçimlemesine yardımcı koşulları gözden geçirelim. Locke'u hazırlayan koşullar. İç savaşta kralla parlamento arasındaki uyuşmazlık bir uzlaşma ve ılımlı orta yol sevgisi vermişti İngilizlere. Artık herhangi bir kuramı onun mantıksal vargısına uzatmaktan korkuyorlardı. Tam anlamıyla yerleşik bir sevgi ve korkuydu bu. O zamandan beri aynı özellikler İngilizler üzerinde varlığını duyurmuştur ve duyurmaktadır. Uzun parlamentonun savunduğu ilkeler başlangıçta büyük bir çoğunluğun desteğini sağlamıştı. Kralın ticaret tekelleri bağışlama hakkının ortadan kaldırmak ve vergilendirme hakkını sadece parlamentoya ait olduğunu krala kabul ettirmek uzun parlamentonun ilkeleri arasındaydı. İngiliz kilisesi içinde Laud başpiskoposu yönünden baskı altında tutulan inanç ve kültler içinde özgürlük isteniyordu. Başka ilkelere göre parlamento sadece kralın gerekli gördüğü zamanlarda değil, belirli aralıklarda toplanacak, keyfi tutuklamaya ve yargıçların kralın isteğine bağlı olmasına karşı çıkılacaktı. Çok kişi bu sonuçları elde etmek için devineye geçmeye hazır olduğu halde krala karşı vatan hainliği, nankörlük sayılacak bir savaşı göze alamıyordu. Sonuçta savaş patlak verdiğinde kuvvetler hemen hemen eşit, birebir olarak ayrıldı. İç savaşın çıkışından Cromwell'in koruyucu lord olarak kendini kabul ettirmesine uzanan siyasal gelişme, şimdi sıradan olan fakat o zamanlara değin örneği görülmemiş bir yol izlemiş, parlamento ikiye bölünmüştü. 1. Presbiterosçular, 2. Bağımsızlar. Presbiterosçular, kilise devletini sürdürerek piskoposları ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bağımsızlarsa, piskoposlar konusunda presbiterosçularla uyuşmalarına karşın herhangi bir cemaatin kendi tanrı bilimini merkezsel dinsel bir hükümetin karışımı olmadan seçmesi gerektiğini savunuyordu. Presbiterosçular, bağımsızlardan daha yüksek toplumsal sınıftan geliyordu, daha ılımlı siyasal kanılara sahipti. Yenilgi, kralı daha uysal yapar yapmaz onunla anlaşmak istediler. Bununla birlikte Presbiterosçu politika iki açıdan başarısızlığa uğradı. Önce kral bir şehit direnciyle piskoposlar lehine çalıştı. Ayrıca yenilgiye de uğratılamadı. Cromwell'in bağımsızlarca kurulan yeni model ordusuna değin, kralın askeri direnci kırıldığı zaman bile piskoposlardan yana çıkması dolayısıyla onunla anlaşmaya varmak Presbiterosçular için yine de güçtü. Sonuçta onlar parlamento ordularında silahlı kuvvet ağırlığını yitirdi. Silahlı kuvvetler. Demokrasinin savunulması bir azınlığın eline teslim etmişti erki. Bu azınlık gücünü demokrasiye ve parlamento gücüne hiçbir surette aldırmaksızın kullandı. 1. Charles 5 parlamento üyesini tutuklamak istediğinde kıyamet kopmuş ve başarısızlığı Charles'ı gülünç duruma sokmuştu. Fakat Cromwell'in böyle güçlükleri yoktu. 1648'de 100 kralcı ve presbiterosçu üyeyi avam kamerasından Thomas Pride eliyle attırarak bir süre kendine bağlı bir çoğunluk sağladı. Sonunda parlamentoyu dağıtmaya karar verdiği an tek köpek havlamadı. Savaş sadece silahlı kuvvetlerin önemli olduğu kanısını yerleştirmiş ve anayasal kurumlara karşı bir küçümseme doğurmuştu. Cromwell'in yaşamının geri kalan yıllarında İngiliz hükümeti halkın gittikçe artan bir nefret duyduğu askeri tiranlıktı. Fakat sadece bu tiranlık yandaşları silahlı olduğu için onu silkip atmak olanaksızdı. İkinci Charles, meşe ağaçları arasına saklanıp Hollanda'ya sığındıktan ve orada bir süre yaşadıktan sonra restorasyonda yeniden bu tür bir yolculuğa çıkamayacağına karar verdi. Belli bir ılımlılık getirdi. Parlamentonun onaylamadığı vergileri almaya kalkışmadı. Kralı keyfi tutuklamadan alıkoyan habeas corpus yasasına boyun eğdi. Sırası düştükçe 14. Louis'den aldığı yardımlarla parlamentonun mali gücünü küçümsedi. Fakat daha çok anayasal kurumlara saygı gösteren meşruti bir kral oldu. Siyasal güce karşı kilise. 1. Charles'ın muhaliflerince krallık gücünün sınırlandırılması konusunda istenenlerin çoğu restorasyonda sağlandı. Ve 2. Charles bu sınırlamalara saygı gösterdi. Çünkü kralların da uyrukları elinde çekeceği olduğu gösterilmişti. 2. James kardeşine benzemedi. Uslu ve kaypak değildi. Bağnaz Katolikliği yüzünden kendisine karşı Anglikanlarla nonkonformistlerin birleşmesine neden oldu. İngiliz kilisesinin bağımsızlığını savunan Anglikanlarla İngiliz protestanları demek olan nonkonformistlerin kendisine karşı birleşmesine engel olamadı. Son parlamentoya meydan okuyarak nonkonformistlere hoşgörü bağışlayıp onları yatıştırma çabası da boşa gitti. Dış politikada 2. James'in gözden düşmesinde rol oynamıştır. Stuartlar savaş sırasında kendilerini parlamentoya bağımlı duruma getirecek vergilendirmeden kaçınmak için önce İspanya, sonra Fransa'ya baş eğme politikası izlediler. Ancak Fransa'nın artan gücü önder Avrupa devletine karşı değişmez bir İngiliz düşmanlığı yarattı. Nant fermanının geri alınması protestanlarda 14. Louis'e karşı keskin bir muhalefet duygusu doğmasına yol açtı. Sonunda hemen herkes İngiltere'de James'ten kurtulmayı arzu ederken iç savaş ve Cromwell diktatörlüğü dönemine dönmekten de aynı biçimde kaçınmayı düşünüyordu. James'ten kurtulmanın anayasal bir yolu bulunmadığından bir devrim olmalı fakat bu devrim bozucu güçlerin erki iktidarı ele geçirmesine meydan vermeden çabucak bitmeliydi. Parlamentonun hakları esaslı biçimde güvenlik altına alınmalı, kral gitmeli, monarşi korunmalıydı. Bununla birlikte bu bir tanrısal hak monarşisi değil, yasaların ve parlamentonun onayına bağlı bir demokrasi olmalıydı. Aristokrasi ile büyük iş adamlarının birleşmesi, bütün istenenlerin bir anda ve silah ateşlemeden gerçekleşmesine yol açtı. Her türlü uyuşmazlık yolu denenip başarısızlığa uğrandıktan sonra uyuşma ve ılımlılık yolu benimsendi. Yeni kral Hollandalı olduğundan kendisiyle birlikte ticari ve tanrı bilimsel bilgeliği getirdi. Hollanda ticaret ve bilgeliği ile ün kazanmıştı. İngiliz bankasının temelleri atıldı. Ulusal borç artık kralın keyfine göre hayırlama tehlikesi bulunmayan sağlam bir yatırıma dönüştürüldü. Hoşgörü yasası Katolik ve nonkonformistleri değişik alanda yeteneksiz kılmışsa da güncel baskı ve eziyete son vermiştir. Dış politika bütünüyle Fransız karşıtı olmuş ve kısa aralıklarla Napolyon'un yenilgiye uğramasına değin böyle kalmıştır. 13. Konu Locke'un Bilgi Kuramı. John Locke, 1632-1704, devrimlerin en ılımlısı ve en başarılısı olan 1688 devriminin havarisidir. Hedefleri mütevaziydi bu devrimin. Fakat tam anlamıyla gerçekleşti. İngiltere'de o zamandan beri başka hiçbir devrim gerekli bulunmuş değildir. Locke işte bu ruhu sadakatle temsil eder. Yapıtlarından çoğu 1688 yılı dolaylarında yayınlanmıştır. Onun kuramsal felsefedeki belli başlı yapıtı İnsan Anlığı Üzerine Deneme 1687'de ve 1689'da basılmıştır. Hoşgörü üzerine ilk mektupta yazıldığı dil olan Latince ile yayınlanmıştır, 1689. Mektubun yayınlanma yeri Hollanda'dır.